Kitabın 8. ayrımı sayfa 103. Kabile ve kültür. Mutlak kesinlik ve az kuşku döneminde yaşıyoruz. Öyle görünüyor ki bizi oluşturmuş, geliştirmiş olan engin edebiyatın temelini oluşturan tedirginliklere, hüzünlere, ince insani duygulara bugünlerde pek yer yok. Kültürün yerini bilgilendirme, ihbar, tüketim, tartışma aldı. Tortu yok, her şey akıp gidiyor. Böyle olunca ben de kültür sözcüğünün anlamı ve etimolojik kökeni üzerinde düşünmeye başladım. Etimolojik olarak kültür, ekin yapmaktan geliyor. Hint-Avrupa dil ailesinde kvel, döngüsel bir hareket yaratmak anlamını taşırken, Latince'ye geçerken ekin yapmak anlamında colere biçimini almış. Yani sözcüğün kökeninde yatan gerçek anlamıyla ekin. Bu yıl ilk kez evimin önündeki tarlaya bir şey ekmedim. Çünkü doğrudan ekim yapan kişi için bile toprağı işlemek bütünüyle batak bir hal aldı. Karın tarlayı örttüğü, sağanak yağmurların yıkadığı kış günlerinde oturup pencereden toprakları izledim. Topraklarım eğimli olduğundan sağanaklar yamaçta çukurlar, gedikler, küçük şelaleler oluşturdu. Tohum ekmiş olsaydım diye düşündüm içimi rahatlatmak için. Cılız fidanlar vadiden aşağı sürüklenecekler. Olgunlaşmaları gereken zamanda çıplak topraklarım bitkisiz kalacaktı. Ama bu rahatlamam kısa sürdü çünkü aslında ekilmemiş topraklara bakmak bende derin bir acı ve silinmesi zor bir hüzün yaratıyor. Ne yazık ki bu giderek yaygınlaşan bir durum. Manzaradaki değişimi fark etmek için çevreye biraz daha dikkatli bakmak yeterli olacaktır. Bir zamanlar yulaf ve arpa dikili olan geniş tarlalarda şimdi ya böğürtlen çalıları var ya da tek tük koyun otluyor. Ama bende daha derin bir üzüntü yaratan görüntü, salt ekonomik nedenler yüzünden ağaçların üzerinde çürümeye bırakılan meyveler. Doğa bize armağanlar sunuyor ve biz başımızı başka tarafa çeviriyoruz. Hayır, teşekkür ederiz. Çok fazla bu armağanlar. Bunları ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu giderek daha çok oluyor. Benim yöremde zeytinler, kirazlar, güneyde portakallar, mandalinalar toplanmıyor. Çünkü çılgın Avrupa Birliği yasaları ve hasada girişecek kalabalık ailelerin yokluğundan son ürün fiyatı masrafları karşılamakta yetersiz kalıyor. Meyveleri böylesine reddetmekte, tarlaları ekmemenin son derece huzursuz edici bir yönü var. Milyonlarca kişi için yiyecek bulmanın sorun olduğu bir dünyada bu akıl almaz savurganlığı görmek insanın yüreğini dağılıyor. Ama daha derin sarsıntıyı yaratan, insanın doğasıyla ve kendini çevreleyen doğayla temel ilişkisinin çatlamış olduğu bilincinden kaynaklanıyor. Bizim bildiğimiz anlamıyla uygarlık tarımla başlamıştır. Göçebe avcı kabilelerin zaman kavramına ilişkin kesin bir fikirleri yoktu. Avlıyorlar, saklayamadıkları için tüketiyorlar ve sonra yeniden ava çıkıyorlardı. Tarımın başlangıcı zaman döngüsü kavramını kvel ve çalışmanın bu döngüyü üretken kıldığı bilincini de beraberinde getirdi. Toprağa ekmek için her davranışımızın yeni bir hayat, yeni bereket yaratabileceğini bilerek geçmişi tanımak, şimdiyi görmek ve geleceği hayal etmek gerekir. Toprağı verimli kılabilmek için çok dikkatle gözlemlemek, dinlemeyi bilmek, şeyler arasındaki bağlantıları okuyabilmek, açık seçik olmayanı sezebilmek, meraklı olmak, denemek, deney yapmak, zorlanmak, uğraşın her zaman başarıyla ödüllendirilmeyebileceğinin bilincinde olmak gerekir. Her şeyden önce hayatı sevmek ve ona inanmak gerekir. Çünkü ekimi yapılan sadece yiyecek değil, çok daha yüce bir şeydir. Kuşakların birbirini izleyeceği bir gelecek kavramıdır. Sonra zaman içinde bu yetenek insan yaşamının başka alanlarına da yayıldı. Toprağı işleme kavramından insanın içselliğini, yeteneklerini, ilişkilerini işlemesine geçildi. Zihnin kitaplardan, sanattan, ruhsallıktan, doğan ve uygarlığımızın olağanüstü zenginliğini yaratmış olan, İşlenmesi, tarlaların işlenmesinden çok farklı bir beceri gerektirmez. Geçmiş, şimdi ve gelecek duygusu. Bağlar kurabilmeyi bilme, doymak bilmeyen merak temeli üzerinde daima yaratma dürtüsü ve gelişimin sabit faktörü olarak merak duygusunu işlemek. Çevreme bakıyor ve kendi kendime şunu soruyorum. Hala içinde derin ekin duygusunu koruyan bir toplum olmayı sürdürüyor muyuz? Yoksa bir şekilde zaman kavramının ve zaman yaratmanın yer almadığı yeni bir göçebe kabile formuna doğru ilerliyor, geriliyor muyuz? Görüntüler, düşünceler, tartışmalar, kızgınlıklar yakalanıyor, bulimik bir tedirginlikle anında tüketiliyor ve başka görüntülerin, düşüncelerin, tartışmaların, kızgınlıkların peşine düşürüyor. Düşüncenin böylesine amansızca paramparça oluşunda bilmek yüzeysel ve köksüz olmaktan kurtulamaz. Köksüz ise beslenemez. Kültür ortamında besin derin bağlantılar kurmak, geçmişi tanımak, şimdi de ön yargısız açık ve uyanık olmak, keşfin heyecanını ve arzusunu insanın temel gücü olarak yaşamak anlamına gelir. Toprağı işleyen ve kendi de işlenen insan asla başkalarınca yönlendirilemez ve hayaletlerin boğuk fırtınalarından daima uzakta kalmayı başarır. Günümüz dünyasının bizi sürüklemekte olduğu yeni kabile hayatı, sonunda kendi ilkel kabile anlayışının katılığının kurbanı olma tehlikesi altındadır. Kuşkunun yerinde sadece kesin bilgiler vardır ve bunlar bir diyalog kuramadan sürekli zıt anlamda başka kesin bilgilerle çatışırlar. Diyalog yoksunluğu çoğunlukla karanlık dönemlerin belirtisidir. Arkaik ve uzak görünse bile bizi çevreleyen doğa insan toplumunun aynasıdır ve ekonomik yasaları gereğince tarlalarının böğürtlenler tarafından işgal edilmesine, meyvelerin dalda çürümesine neden olan bizimki gibi bir toplum, uzun zamandır hayatın anlamını işlemeyi unutmuş olan ve derinlerinde öz kuyumun tohumunu filizlendiren bir toplumdur. Kuzuların ağlayışı. Paskalya yaklaşıyor. Süpermarketlerin rafları her boydan çikolatalarla en akla hayale sığmaz zevkleri tatmin etmek adına kuru üzümlü, üzümsüz, çikolata kaplı, krema kaplı güvercin kekleriyle dolmuş durumda. Ayrıca birkaç yıldır geleneksel güvercinlerin yanı sıra gene türlü tatlarda çan ve kuzu biçiminde kekler de yer almaya başladı. Doğada yaşayan ve çevresindeki gerçeklik içinde olup biteni gözlemlemeye alışık olanlar için Paskalya, dağlardaki tomurcukların büyümeye, şeftali ve kayısı çiçeklerinin ürkekçe de olsa açmaya başladığı dönem anlamına gelir. Kertenkeleler uyanmaya başlarlar. Alçak duvar diplerindeki hışırtılarla kendilerini belli ederler. Su birikintilerinin bitkileri arasında kurbağaların bıraktıkları yumurtalar uzun, jelatinli bir gerdanlık oluşturur. Ormanlarda ağaç dipleri çuha çiçekleriyle, menekşelerle, safranlarla, mor menekşelerle süslenir. Kuşların kışa özgü hüzünlü ötüşleri çiftleşme öncesinin neşesini yansıtırcasına cıvıldamaya dönüşür. Paskalya'dan önceki dönem varoluşun yeniden bütünlüğüne doğru ilerlediği dönemdir ve günümüzde pek anlaşılamayan bu gücüyle bizi de yenilenmeye, hayatın kararsız akışını yeni bir bakış açısıyla kucaklamaya götürür. Pek çok hayvan bu yenilenmeye katılır. Oğlaklar ve kuzular Şubat dolunayında doğmaya başlarlar ve ilk birkaç gün annelerinin güven verici gölgesinde ürkekçe hoplayıp zıpladıktan sonra sürüde yer alan yaşıtlarıyla çılgınca koşturmaya başlarlar. Kuzuların oynaşmasını görmemiş biri hayatı sarmalayabilecek neşenin açık seçik görüntüsünden yoksun kalmış demektir. Öbek öbek toplaşırlar, bir o yana bir bu yana koşarlar. Ön ve arka ayakları üzerinde sıçrarlar. Otlakta kaya, devrik bir kütük ya da pınar misali şöyle yüksekçe bir yer varsa üzerine atlamak için birbirleriyle yarışırlar ve işte bu onlar için en büyük eğlencedir. Sonra yeniden koşuştururlar. Karşı karşıya geldiklerinde büyükleri gibi birbirleriyle tostlaşırlar. Sonra anneleri onları çağırır ve o zaman hepsi bir koşu tutturur. Gizemli bir beceriyle sürünün kalabalığında kendi annesini bulan yavru önce ona başıyla şöyle bir vurur. Sonra mutlulukla kuyruğunu sallar. İşte o zaman otluğa beslenme saatinin sessizliği çöker. Ama sonra günlerden bir gün ve Paskalya'dan az önce üzeri kuzu resimleriyle süslü kekler raflarda yerlerini aldığında köylere kamyonlar girer ve minik kuzularla oğlakları toplayıp yüklerler. Otlakların neşesi yok olur. Anneler iç paralayıcı biçimde meleyerek sütten şişmiş memeleriyle oradan oraya koşturarak yavrularını ararlar. Sonra bu hareketlilik de sona erer ve kırlar sessizleşir. Kargalar boş otlaklara konarlar ve acıyla kavrulan annelerin arasında zıplarlar. Bu arada selofanlara sarılmış olan kuzular süpermarket buzdolaplarındaki yerlerini almışlardır. Bütün olarak, parçalanmış olarak pek leziz sayılan kafa olarak sergilenirler. Kısa süre önce ilk otlarını kopartan o dişlerin, o donuk gözlerin streç film altındaki görüntüleri yüreğimi sıkıştırır. Geçen günlerin birinde beni iş yeri mezbahaya yakın olan bir arkadaşım aradı. Kulaklarımı tıpayla tıkadım ama işe yaramadı. Her gün yüzlerce kuzu indiriliyor buraya ve umutsuz, boğuk, dehşet içinde çığlıklar atıyorlar. Öyle görünüyor ki benden başka kimsenin bunu umursadığı da yok. Anlıyorum, hayat böyle bir şey. Geleneklerimiz var, Paskalya ortasındayız ve bu gürültü de Paskalya gürültüsü. Evet, paskalya özellikle geleneksel bir öğle yemeği anlamını taşır ve ender yenen yemekler yapılır. Sofranın bir ayrıcalığına indirgenmiş olan kuzucuk bütün görkemiyle sofranın ortasına yatırılır ve bu geleneksel beslenme tarzına ihanet edilmemiş olur. Sindirim sistemimizi ilgilendiren bir değer yinelenmektedir. Ama o memelerde, o çığlıklarda, saf masumiyet olan o hayatta varoluşun anlamına ilişkin en derin soru saklı değil midir? Çünkü ölüm kimsenin yüzüne bakmadan ansızın baskın yapar ve yok eder. Steril ve mutlak kudret sahibi olduğuna inanan toplumumuzda bunu sık sık unutuyoruz. Ama ölümün o ensemizin dibindeki varlığını unutmak ilk andan başlayarak hayatın anlamından yüz çevirmen anlamına gelir. Ölüm benim hayvanlarımdan birinin üzerine inince öteki hayvanlar o cansız bedene yaklaşmamak için uzaklaşırlar ve birkaç gün boyunca davranışlarında bir değişim gözlenir. Sanki içlerindeki bir şey ansızın farklı titreşmeye başlamış gibi tuhaf bir hale bürünürler. Ölüme tanıklık etmenin derin bir korku yaratmaması mümkün değildir. O parlayan bakışlar ansızın donuklaşır, sıcacık beden ansızın soğuk bir katılığa bürünür. Ve işte bu nedenle insanoğlunun tüm kültürleri bu can alma işlemini daha az ürkütücü bir hale sokmak için farklı kesim ritüelleri geliştirmiştir. Bu hayvan için daha az ürkütücü olmayı amaçlarken asıl bizim için akan kanda bulunan güç için ürkütücüdür. Bizimki gibi bütünüyle layık ve hiçbir şeyin artık kutsal sayılmadığı toplumda hak görülen biricik korkular maddeyle ilişkilendirilir. Mezbahanın ölüm zinciri de ötekiler gibi bir gerçeklikten başka bir şey değildir. Kuzuların çığlıkları günümüzün fon uğultusunu oluşturan binlerce gürültüden biridir. Bu inildeyişe kulak vermeyi bilmemek belki de bütün inildeyişlere, savaş kurbanlarının, hastaların, işkence gören, canı alınan çocukların, tecavüze uğrayan, terk edilen, takip edilen insanların çığlıklarına kulak vermemek, göklere doğru umutsuzca haykıranların seslerini duymamak anlamına geliyordur. Doymuş, sıkılmış, pişman olmuş, küçük nefsimizin ötesinde farklı bir ufuk göremeyen, kendimizi sorgulayamayan, büyük sorularla yüzleşmekten, kaçınılmaz olarak bunların getirdiği korkuyu kabullenmekten kaçınan biz, kendi iniltimizi dinlemekten de aciziz. Masumların eziyet çekmesine izin vermesinden yola çıkarak Tanrı'nın var olamayacağını savunup duruyoruz ve bu çıkarım bizi rahatlatıyor. Bizi mantıktan yana koyuyor, uykusuz gecelerden, dünyanın iç paralayıcı huzursuzluğundan koruyor. Bu dehşetler ve pek çok hata bu kaderi mutlak Tanrı kavramından türüyor ve elinde yeryüzündeki zalimlere fırlatmaya hazır şimşekleriyle bulut üzerine oturmuş Zeus'un yakın akrabası sakallı Tanrı imgesinden kaynaklanıyor. Bu hiperteknolojik toplumun mutlak kudreti bundan kaynaklanıyor olamaz mı? Tanrı bize vaat ettiği gibi kaderi mutlak değildir ve bu nedenle mutlak kudreti yüklenmek, eğri olanı düzeltmek, yasalarımız sayesinde nihayetin adaletin yeni bulduğu cenneti yeryüzünde yaratmak bize düşer. Ne var ki 20. yüzyılın trajedilerinin bize gösterdiği üzere yeryüzü cenneti kısa sürede kendi zıddına dönüşüyor. Çünkü insan sadece akıl ilkelerine dayanarak eyleme geçtiği zaman telaları yırtmaya ve hapishanenin her köşesini aydınlatmak için güçlü neon ışıklarını yakmaya başlamış oluyor. Belki de bayram rutinine uygun olarak tüketilmek amacıyla kurban edilen binlerce kuzunun ağlayışı, dünya var olduğundan beri şerrin farklı biçimlerde ezdiği milyonlarca masumun ağlayışından başka bir şey değildir. Yanıtsızca göklere yükselen bu ağlayış belki de bize geçişin, gerçek Paskalya'nın yani gerçek kurtuluşun bu olduğunu fısıldamaktadır. Tanrı'nın kaderi mutlak olmadığını, aynen kuzu gibi bizim çaresiz kırılganlığımızı paylaştığını bilmektir. Ve sadece bu düşünce üzerinde kırılganlığı paylaştığımız, senin gözyaşlarının, benim gözyaşlarım, onun gözyaşlarının bizimkileri olduğunu bilme düşüncesi artık mutlak kudretin taşkınlığı altında çatırdamayan ama gerçek insanlığı oluşturma yolunda yürüyen bir dünya hayal edilebilir. Kıyametin verimli zamanları. 2010 yılının Mayıs ayında Meksika Körfezi'nin ta derinliklerindeki bir kuyuda oluşan patlama sonucu, hiçbir doktorun durduramadığı kanama misali okyanusa aylarca sızan petrolü hafızamdan silemiyorum. Artık kimsenin hatırlamadığı bu haber ötekiler gibi arşive kaldırılmış olabilir ama zehirlenmiş bir okyanus ötekiler gibi bir haber sayılamaz. Değişen bizim hayatlarımızdır. Zehirlenmiş binlerce cansız hayvan bedeni İzlanda yanardağının külleri gibi günlerimizin hızlı koşuşturmasına yayılmıştır. Petrolden oluşmuş devasa mürekkep balığı, mürekkebiyle turistik cennetlerin billur sularını karartır. Ölümcül dokunaçlarıyla yunusları kaplumbağaları, balinaları, balıkları, kabukluları, yosunları, deniz kuşlarını boğarken biz teknolojinin ne kadar güçsüz olduğunun kanıtına baka kaldık. Olmaması gereken bir şey oldu ve biz buna bir çare bulmaktan aciziz. Benzeri bir durumu anımsamak için Çernobil'e uzanmak gerekiyor. Orada da olmaması gereken bir şey olmuştu ve orada da yıllarca etkisi süren uzun hastalık, yıkım ve ölüm gölgesini gözlemekten başka bir şey yapamamıştık. Ne var ki o patlama, uğursuz atom bombası yüzünden ortak duyguları daha ciddi biçimde etkilemişti ve zehir havaya yayıldığından kimsenin kendini muaf tutmaya hakkı olmamıştı. Atlas Okyanusu'nun kara suları biz Avrupalılar için uzak görünebilir. Kirlenen hava değil su olabilir ama temelde ne değişir ki? Olsa olsa daha az sushi yemek zorunda kalabiliriz. Aslında bu felaketin bizi anımsattığı, insanın teknik ve biliminin kaderi mutlak olmadığıdır. İleri ve şahane umutlar şimdilik belirsizliğin egemen olduğu bir geleceğin pusları arasındadır. Son 30 yılın olağanüstü teknolojik gelişmeleri bizde her şeyin her zaman denetim altında olduğu inancını yaratmıştı. Kente yaşayanlar, doğadan uzakta görüntüler ve sözcüklerden oluşan dünyalarında her şeyin hala böyle olduğunu sanabilirler. Ama doğada yaşayan ve onu gözlemlemeyi bilenler, günden güne yaklaşan felaketin izlerini sezebilirler. Evimin önünde yaşlı bir alıç ağacı var. Her sene Mayıs'ın ilk günlerinde çiçeklenirdi ve mis kokusu günlerce arıların ve onun nektarıyla beslenen benzeri böceklerin vızıltısıyla beraber havaya yayılırdı. Bu sene az ve kötü çiçek açtı. Kubbesi altında hiçbir böcek vızıldamadı. Sessizliği hala bahçemin ve bostanımın üzerinde asılı duruyor. Doğa olasılıkla İzlanda yanardağının kül bulutunun gölgesinde üşüttü. İzlandı. Kara hindibağların sarı çiçekleri kırın ortasında minik ve davetkar güneşler gibi parlıyorlar. Ama hiçbir böcek onları ziyarete gitmiyor. Burada yaşadığım 20 yıl boyunca pek çok bitki ve hayvan türünün yok olduğunu gözlemledim. Tarlalar boş, gökler boş, sadece uzun ömürlü ve zeki kargalar ile martılar ortadalar. Martılar da artık romantik deniz şiirlerine değil, Hitchcock'un o korkunç filmini çektiği Daphne du Maurier'in kuşlar romanını anımsatır durumdalar. Kırların dereleri, şelaleleri, kuyuları cansızlaştılar. Ortalıkta gezinen pek az su da kirli, pis kokulu, köpüklü. Birkaç hafta önce fırtınalı denizin kıyısında yürürken denizin kendi köpüğünün yanı sıra daha hafif uçucu başka bir köpük katmanının kumsala vurduğunu, rüzgarın onu havaya karıştırdığında sabun baloncuğu oluştuğunu fark ettim. Bu artık denizin sabit bileşenlerinden biri haline gelmiş olan deterjandan başka bir şey değildi. Geçen ay Umbria ve Toskana bölgeleri arasında seyahat ederken Tiber Nehri'nin doğal parkı dahil bütün yol kenarlarının kilometrelerce turuncuya boyandığını gördüm. Buraları temiz tutmakla görevli kişiler ot kırıcı tozu avuç avuç ve gelişi güzel serpmişlerdi. Aslında toprağın altında ve üstünde bulunan her türlü hayatı yok edecek olan bu zehir sonra yeraltı sularına karışacak, hepimizi zehirleyecektir. Benden sonra tufan. 15. Louis'nin bu sözü postmodern insanın mottosu oldu. Artık özenilecek bir gelecek söz konusu değil. Aşılması mümkün olmayan sınırlar görülmez oldu. Evet, doğrudur. Doğa kendini sürekli yeniler. Ama artık düzenini yeniden kuramayacağı bir nokta da var. En azından şimdilik böyle biliyoruz. Ayrıca yaratacağı yeni düzende bizim yer alıp almayacağımız meçhuldür. İnsanoğlu 2000 yıl boyunca kıyameti günün birinde gökyüzünden inecek kaçınılmaz bir ceza olarak hayal etti. Ama masadaki kartlar ansızın değişmekte. Not 1. Kıyametin Türkçedeki sözcük anlamı kıyam, ayağa kalkmaktan. Çevirenin notuydu. Kıyamet burada çoktan aramızda gökyüzünden inmedi. Eylemlerimizin sonucu. Kıyamet burada çoktan aramızda gökyüzünden inmedi. Eylemlerimizin sonucu. Kendimizin her şeye kadir olduğuna inanarak yaptığımız hareketler sonucunda birdenbire her şeyin bizim elimizde olmadığını anladık. Bizi birbirimize bağımlı kılan derin ve gizemli ilişkiyi unutarak toprağa yağmaladık. Ve şimdi toprak bize rolümüzün yağmacı değil bekçi olduğunu hatırlatıyor. Toprağı, suları, hayvanları, bitkileri korumalıydık ama bunu yapmak için içimizde kutsallık kavramı olmalıydı. Oysa biz sadece sahiplenmek, sahiplenmek, sahiplenmek ve gene sahiplenmek istedik. İçimizde oluşan o devasa boşluğu doldurabilmek için inanılmaz biçimde sahip olmak istedik. Ve biz sahiplendikçe içimizdeki boşluk genişledi. Bizi içine çekti ve bizi yeniden sahiplenmek üzere dışarı fırlattı. Bütünlüğümüzü, kusursuzluğumuzu sus payı olarak nesnelerle doldurduk. Sevgiden korktuğumuz için iktidarın peşine düştük. Bu körlüğün ve bize sürekli her şeyin kontrol altında olduğunu, kontrol altında olmayanın da yakında olacağını tekrarlayan sirenlerin koruması altında sınırı aştığımızı fark etmedik. Şiddetin kendi amacı içinde tükenen bir güç değil, farklı olgunlaşma süreçleri içinde daima daha büyük bir şiddet yaratan bir güç olduğunu fark etmedik. Toprak sadece ona yaptığımız kötülükleri iade ediyor. Önümüzde müthiş değişimlere gebe zamanlar bizi bekliyor. Belirsizlik, dengesizlik, dünya sahnesine iniveren tsunami, deprem, sel, kasırga, yanardağ patlaması gibi hazırlıklı olmadığımız olaylar bize yeryüzünün gücü karşısında bütün teknolojimize karşı minicik karıncalardan farksız olduğumuzu hatırlatıyor. Toprağın bu işaretleri, küresel ekonomik kriz, değerlerin yitimi, kıtlıklar, iç savaşlar ve her daim var olan atom bombası tehdidi gibi toplumunun işaretleriyle birleştiğinde bizim için yeni olan kıyamet çağına taşıyor. Kıyamet, Amerikan filmlerinin görüntüleri ya da kutsal metinlerdeki çağrışımları yüzünden zihnimizde korkunç görüntüler yaratıyor. Oysa kadim Yunanca kökeniyle apokalipsis sözcüğünün anlamı bildirmek demek. Günümüzde bu yıllarda olup bitenler bize bir şeyler bildiriyor. Güçsüzlüğümüzü, kırılganlığımızı, yaratılmışa, öteki insanlara ve gizeme karşı tutumumuzdaki yanlışları bildiriyor. Güçsüzlüğümüzü, kırılganlığımızı, yaratılmışa, öteki insanlara ve gizeme karşı tutumumuzdaki yanlışları bildiriyor. Böyle olunca kıyamet dönemi aslında olağanüstü verimli bir dönem haline dönüştürülebilir. Felaketin vicdanlarda uyanış sağladığı, varoluşun anlamı üzerinde yeni bir bilinçlenme yarattığı bir çağ olabilir. Bu açıklama çağında açalım gözlerimizi. Teknik ve bilgelik el ele yürümezse dünyada ne çok yıkım ve olumsuzluk olur. Ne çok umutsuzluk, ne çok kaygı, kendi mükemmelliğini gözlemleyemeyen ve buna bir anlam veremeyen insanlar arasında ne büyük boşluk olur. Kıyamet belki de bunun için gözlerimizdeki perdeyi kaldırmak, gerçekliği ütopik hayallerimizdeki şekliyle değil, gerçekten olduğu haliyle görmemiz için bize farklı bir bakış armağan etmek için buradadır.